أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي، kitabını çok iyi anlamayı, çok iyi yaşamayı, çok iyi tebliğ etmeyi bizlere nasip eyle. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam gibi, tıpkı Muhammed Aleyhisselam gibi olmayı lütfeyle ya Rabbi. Bugün Araf suresinin 57. ayetindeyiz. Orada Allah-u Teala şöyle buyuruyor: Huvellezî yursilur riyâhe buşran beyne yedey rahmeti. Rahmetinin önünde rüzgarları gönderen odur. Rahmet ne? Tabi biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim birbirini açıklayan ayetlerle doludur. Mesela Bakara suresinin 164. ayetinde bu konu anlatılıyor. Diyor ki: İnne fî harkı semâvâti vel ard vaktilâfil leyli ve neher, göklerin yerin yaratılışında, gece ile gündüzün peş peşe gelmelerinde, vel fulkilleti tecri fil bahri bima yenfa'un nas, denizde insanlara faydalı şeylerle, şeyler sebebiyle akıp giden gemiler, yani şunun ürettiğini oraya götürür, onunkini oraya götürür ve insanlar böylece herkes bir başkasının üretiminden yararlanmış, ticaret, tarım ve sanayi gelişmiş olur. Ondan sonra şunu söylüyor: Ve ma enzele mine semai min ma'in, gökten indirdiği su. Fe ahya bihil arda ba'de mavtiha, ölümünden sonra o su ile yeri diriltir diyor. Şimdi bu o su ile diriltirle, diyor mesela, hatta ida akalle sahaben thigalen suknahu li beledin meyyit. Arasında bir benzerlik var. Şimdi diyor ki Allahü Teala, yani ağır bir bulutu kolay bir şekilde rüzgar şey yapıyor, alıp götürüyor ve ölü bir beldeyi onunla suluyoruz diyor. Şimdi gökten su indirmesi, o su indirmenin şeklini söylüyor Allah-u Teala. Bakıyorsun büyük bir bulut. Ama rüzgar geliyor, sanki çok basit bir şeymiş gibi alıyor, kaldırıyor, götürüyor ve ölü bir beldeye. Şimdi rüzgarın oradan onu alıp götürmesi, ölü beldeyin üzerine gitmesi, oranın ihtiyacı kadar yağmur yağdırması kendiliğinden olabilecek bir iş değil yani. Onun için akallet. Evet, her ne kadar rüzgar onu kolayca kaldırıyor deniyorsa da hiçbir şey Allah'ın emri olmadan olmaz. Her şey.
Başındaki o yursilu fiili de onu gösteriyor.
Tabii, yursilu gönderiyor Allah.
Devamında da suknahu. Tabii. Hani biz evet, suluyoruz diye.
Tabii. Ondan her sonra, şey ilahi bir tabii, suknahu, onu biz suluyoruz. Dolayısıyla Allah-u Teala onu, yani o rüzgarı oradan yönlendiren, işte git şurada yağmuru bırak diyen Allah-u Teala'dır. Hatta şu kadar bırak diyen de O'dur. O yağmurun çünkü iki türlü yağışı var. Bir yağar, toprak ölü, o toprağı alır götürür.
Eskisinden belki daha kötü hale getirebilir.
Eskisinden çok daha kötü hale getirebilir. Bir de yavaş yavaş yağar, toprak o suyu emer. Emdikten sonra ölü toprak yeniden dirilmiş olur. Bak ne diyor orada? Nasıl nasıl feenzelna bihil ma'e, onunla suyu indiriyoruz. Feahrecna bihi min kulli semerat. Şimdi toprağın dirilmesi ne demekmiş? Mesela o 164. ayette yeri ölümünden sonra tekrar diriltir diyor. Şimdi toprağın dirilmesi zaten halk arasında da söylenir. Yani bitkilerin bitmesi demektir. Yoksa toprağın kendisi değil o dirilen. Onun için kendisi olmadığını da bu ayet açıkça söylüyor. Onunla diyor her türlü bitkileri çıkarırız. Şimdi o bitkilerin çıkarılması için o toprağın içinde ne olması lazım?
Tohumların olması
Tohumların olması lazım tabii. Yani mesela ben çok şaşırmıştım. Yıllarca gittiğim Arafat'ta, Arafat'ın o kupkuru yolları bir keresine gittim yemyeşil olmuş. Allah Allah. Yani insan birdenbire görünce şaşırıyor. Ya bu kupkuru toprağın içerisinde demek ki Allah-u Teala o tohumları sürekli muhafaza ediyor.
O rüzgarların bir fonksiyonu da bu diye anlatıyorlar hocam. Yani normalde belki o toprakta yok ama başka taraflardan rüzgar tohumları alıp oraya getiriyor. Toprağın içinde kalıyor onlar. Yağmurla buluştukları zaman da toprak tekrar
tabii
bitki vermeye başlıyor.
O da olur. O da olur ama toprağın içerisinde de o tohumlar olabilir yani. O da mümkün. O da ikisi de olabilir. Çünkü şimdi burada rüzgar getiriyor ama bu ayetlerde anlatılan rüzgarın bulutu getirdiği topraktan çıkarırız diyor her türlü ürünü topraktan. Şimdi topraktan çıkarılıyor tamam. Yağmur yağdı. Her türlü bir müddet sonra topraktan çıktı. Yani yağmur yağar yağmaz ertesi gün topraktan ürünler bitmez. Değil mi? Onun belli bir bitiş zamanı vardır, çıkış zamanı vardır. Onda belli bir kuralı vardır. Ama asıl konu şu. كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ İşte ölüleri de biz böyle bir diriltiriz. Yani biz şimdi insanlar olarak ölüyoruz. Herkes toprağa ekiliyor. Ölüleri de böyle diriltiriz diyor. Peki لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Belki tezekkür edersiniz. Tezekkür neydi?
Akılda var olan bilgiyi kullanma hazırlığına
ya da aklında var olan yani edindiğiniz doğru bilgileri yani şu toprakta bu şey nasıl oluşuyor? Bu bitkiler nasıl oluşuyor? Nasıl dışarıya çıkıyor? Bunu şey yaparsınız, düşünürsünüz ve buradan algılarsınız. Mesela bakıyorsunuz ki koskoca bir elma ağacı var. Siz elma ağacından küçücük bir çekirdek elde etseniz, bir toprağa assanız o küçücük çekirdeği hiç kimse orada görmez. Ama sular gerektiği şekilde orada sulanır, beslenirse orada tekrar elma ağacı belli bir süre sonra büyür. Yani topraktan çıkan şeyler farklı. Ot hemen çıkar. Ama bazı şeyler vardır ki hemen çıkmayabilir. Belli bir zaman sonra çıkar. İşte ağaç uzunca bir süre gerekir çıkması için. Peki insan nasıl çıkacak? Yani sen bu konuda okuyacağın ayet varsa oku. Evet. Ondan sonra şey yapalım.
Şimdi bu 57. ayette yani Allah Teala bize bir bilgi veriyor ve kıyas yapmamızı tabii ki sağlıyor bu bilgiler. Yani ölü toprağı görüyorsunuz her gün gözünüzün önünde. Kışın hiçbir şey yok. Diyorsunuz ki buradan hiçbir şey çıkmaz. Ama yazın işte yağış geliyor, havalar ısınıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bir bakıyorsunuz öldü zannettiğiniz tabiat yeniden canlanıyor. Bu hangi konuda fikir vermesi gerekiyormuş bize? Diyor ki Allah biz ölüleri de aynı bu şekilde dirilteceğiz. Yani buna bak, öbürünün nasıl olacağını anla. Şimdi bunu kuvvetlendiren birçok ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela buna çok benzeyen bir ayeti ben hemen hatırlatayım. Fatır suresi. Kur'an-ı Kerim'in 35. suresinde. Onun da 9. ayeti. Aynı bu hususu anlatıyor. Orada da Cenab-ı Hak şöyle buyurmuş. Estağfirullah. Diyor ki وَاللّٰهُ الَّذ۪ي اَرْسَلَ الرِّيَاحَ Aynı ifade. Allah rüzgarları gönderir. Ne olur sonra? فَتُث۪يرُوا سَحَابًا Onlar da bulutları hareketlendirir. Fesuknahu ila beledin meyyitin ve biz o bulutu alır, ölü bir toprağa sular oraya götürürüz. Fe ehyeyna bihil arda ba'de mevtiha ve o toprakları o suyla, o buluttan inecek olan yağmurla yeniden diriltiriz. Yani ölü tabiat bu olayla birlikte yeniden canlanmış olur. Ayetin sonu aynen Araf suresindeki 57. ayete benziyor. Kezaliken nuşur. İşte yeniden diriliş de, yeniden hani yayılma, dirilme de aynen bu şekilde olacaktır diyor. Yani neredeyse birebir aynı şey. Tabiat ayetine bakarak ölümden sonra hani bizim vel ba'su ba'del mevti hakkun diye küçüklüğümüzden bize öğretilen şey, yani ölümden sonra dirilmek haktır. İşte bu şekilde olacağını Cenab-ı Hak göstermiş oluyor. Tabii ki daha bununla ilgili birçok ayet var.
Var. Tabii bunu birisine anlattığınız zaman ister istemez soracak. O zaman kabristanlar hep şey dolu.
İnsan dolu.
Değil mi? Yani evet. Hiç onlardan dirilen oldu mu şimdiye kadar diye sorar yani, evet. İster istemez sorar. Değil mi? Yani Allah-u Teala tekrar yeniden diriliş böyle olacak diyor ama niye şimdiye kadar hiç ölüp de dirilen birisini görmedik denir. Gerçi İsa Aleyhisselam'ın bir mucizesi var. O mucize normal bir durum değil. Yani Allah-u Teala'nın onun elçilik belgesi olması için ona ya böyle bir yetki vermiş.
Böyle bir döngü insanda yok.
Böyle bir döngü insanda evet. Yok.
Ama ne zaman yaşanacak?
Mesela İbrahim Aleyhisselam için de Allah-u Teala'nın bir onun bilgi sahibi olması için işte 4 tane kuş tut, onları parçala, her bir parçayı bir dağın tepesine koy, çağır gelsinler deme olayı var. Ya da şeyle ilgili de var bir, Üzeyr Aleyhisselam'la ilgili de var. Bunlar hep bize birer örnek, evet. Örneklik teşkil ediyor. Ama insanoğlunun dirilmesi nasıl oluyor? Yeniden dirilmesi nasıl oluyor? Tabii biz şimdi biliyoruz ki Allah-u Teala her şeye bir kural, bir kaide koymuş. İnsanlar yeniden dirildiği zaman hep birden dirilecekler. Öyle parça parça dirilme yok. Mesela biz tabiat her sene diriliyor. Bazı yerlerde senede birkaç kez tekrarlanıyor. Ve her şeyin kendine göre bir kuralı var. İnsanın yeniden diriliş kuralını da Allah-u Teala bize Me'ariç suresinde anlatıyor. Mesela diyor ki burada se'ele sâilun bi'azâbin vâkıya. Yani birisi soruyor. O azap, o azabı soruyor. İşte ahirette cehenneme gidecekler, o yapılan azap, yapılacak azap. Kimin için? Lil kafirin. Kafirlerin ne zaman cezalandırılacağını soruyor. Leyse lehu dafi'a. Onu koruyacak kimse de olmayacak. Minallah. Yani Allah'tan da kimse koruyamayacak. Zil me'ariç. Me'ariç sahibi. Me'ariç, miraç. Şimdi miraç, biz işte asansör diyoruz biz bugün şeylere. Yani yerden gökyüzüne kadar, gökyüzüne çıkış yolları vardır. Göklerin çeşitli katlarına kadar çıkan yollar vardır. Ta'rucul melâiketu ver-ruhu ileyhi fî yevmin kâne miktâru 50 elfe sene. Bak şimdi burada bir gün. Yani burada da bir zaman kavramı var. Şeyde bir zaman kavramı var. Yani mesela buğdayların yetişmesi, buğdayın yetişmesine bir zaman kavramı var. Efendim diğer tarım ürünlerinin yetişmesine bir zaman kavramı var. Meyvelerin yetişmesine bir zaman kavramı var. İşte insanlarda, her şeyde bir zaman kavramı var. Yeniden diriliş için de Allah-u Teala bir zaman kavramı burada belirlemiş. Diyor ki fi yevmin kâne miktâru 50 elfe sene. Miktarı 50.000 sene olan bir günde diyor. Şimdi bu meselenin çok iyi anlaşılması için istersen karşılıklı olarak şey yapalım, konuşalım da çünkü bu çok önemli bir konu. Şimdi mesela insan öldüğü zaman ne oluyor? Ruhu çıkıyor değil mi? Allah ne dedi şeyde Zümer suresinde ne diyor?
Allahu yetevaffel enfüse hîne mevtihâ velletî lem temut fî menâmihâ.
Şimdi o, çünkü ruh ne zaman giriyordu vücuda? ana rahminde vücudun yapısı tamamlandıktan sonra giriyordu.
Eşleştiriliyor.
Ve insanı insan yapan asıl özellik neydi?
Ruh.
Ruhtu.
Program gibi.
Program gibi, yani bir bilgisayarın işletim sistemi gibi. Şimdi o ruhun üflenmesiyle insan dinleme, görme, bakma değil görme ve karar veren bir kalp sahibi olmuş oluyor.
Ve diğer canlılardan tamamen
farklılaşıyor. Yani işitme ile dinleme birbirinden farklı. Şimdi dinlediğiniz zaman, şimdi mesela ben şu anda ben dinle, şöyle anlatayım diyorum. Sen de dinliyorsun. Anlattıklarımı kavruyor. Bu defa onunla bağlantılı başka şeyler söylüyoruz. Ama mesela hayvanların böyle bir sohbet ettiğine dair bir bilgimiz yok. Şimdi onlara da bilgi yüklenmiş ama onlar yeni bilgi üretecek durumda değiller.
Duymasına duyuyorlar.
Duymasını duyuyor.
Onlar da işitiyorlar ama işitiyorlar. Tabii dinleme farklı bir şey.
Ama yeni bilgi üretilme kabiliyeti sadece insanlarda var. Mesela şimdi biz burada toplaşmışız, sohbet yapıyoruz, insanlar anlatıyoruz. İnsanlar da bizim duyduklarıyla yeni bilgi elde ediyorlar. Şimdi bu yeni bilgiyi elde ettikten sonra da o bilgiyi menfaatlerine göre değerlendirme durumu var. Yani bakıyorsun, bakarak bir şeyler görüyorsun, oradan bilgi alıyorsun. Dinliyorsun, dinleyerek bir şeyler görüyorsun, bilgi alıyorsun. O bilgiler toplanıyor senin zihninde, kafanda onu yorumluyorsun. Akıl bütün hayvanlarda var. Ama hatta Kur'an-ı Kerim'e göre eşyada bile var akıl. Yani. Bugün artık insanlar bunu keşfetmeye başladı. İşte senin yanındaki bilgisayar, işte buradan telefonlar, şunlar bunlar bugünkü. Artık bu eşyada da bir takım şeyler olduğunu insanlar keşfetmeye başladılar yavaş yavaş. Şimdi ondan sonra akla göre değerlendirirseniz akıl yanlışları reddeder. Dolayısıyla herkes doğru yapar ama insan orada imtihan için yaratıldığından değerlendirmeyi aklıyla değil kalbiyle yapıyor. Kalbiyle yaptığı zaman araya menfaatler giriyor. Dolayısıyla doğrulardan yana mı, yanlışlardan yana mı böyle bir yapı oluşturuyor. İşte bu yapı insanın ruhundan kaynaklanan bir yapı. Ve bu ruhtan dolayı insan çift şahsiyeti oluşturuyor. Yani insanda çift kişilik var. Mesela şimdi az önceki ayeti Arapça bilen arkadaşlarımız için iyice anlaşılsın diye şey yapalım. Biraz daha anlamaya çalışalım. Zümer Suresi 42. ayet.
Allahu yeteveffale müsahine mevti.
Evet. Allah mesela şimdi bu şöyle şunu açayım mesela şu kalemi. Şimdi bu da bu nefis olsun mesela diyelim. Şu içindeki şey nefis olsun. Kalemin içindeki bu esas yazmaya sebep olan. Şimdi bunu buraya koymazsak bu kalem olmaz değil mi? Bunu buraya koyduk. Tamam. Yani nefis gibi düşünürsek eğer bunu anlaşılsın diye şey yapıyorum. Allah bu nefisleri çekip alıyor.
Ne zaman? Ölüm esnasında.
Ölüm esnasında alıyor. Artık bu işe yaramadığı zaman bunu çekip alıyor. Tıpkı bilgisayar öldüğü zaman, öleceğini gördüğün zaman sen onun programını çekip alıyorsun. O bilgiler zayi olmasın diye. Bir de velleti lem temut, ölmemiş bir kişi için de alınıyor.
Ne zaman?
Fi menamiha, uykusunda. Aynı şekilde bilgisayar uyurken de onun bütün bilgilerini çekip alabilirsin değil mi? Yani uyumadan önce de çekip alabilirsin. İşte aynen onun gibi insanda ruh var. Peki ruh çıkıyor, çıkıp gidiyor. İnsanın insan olabilmesi için, hani şimdi az önce şey yaptık, toprağın içerisinde diyelim bir buğday tohumu, onu kabul edelim tamam mı? Buğday tohumu yeşerdi, gelişti. Buğday tohumu büyüdü. Buğday tohumunun buğday olması için, ondan bizim yararlanmamız için buğday tohumunun ayrıca bir şeye ihtiyacı yok. Bir ruha ihtiyacı yok. Buğday tohumu tamam canlıdır, büyür, gelişir, insanın şey yapar. Ama ruha ihtiyacı yok. İşte insanın vücudundan ruh çıkıp, yani şöyle şey yapamayan daha iyi anlaşılması için, vücuttan ruh çıktı gitti. ruh çıktı gitti. Mesela işte bu kalemin, yani bu şeyin kalem olması için bunun tekrar içeri gelmesi lazım, değil mi? İşte bir kişinin de insan olması için ruhun tekrar gelmesi lazım. İşte ruhun tekrar geleceği ortam oluşacak ki o zaman insan bedeni yenilendirilme gerçekleşsin. Çünkü burada tekrar ayet anlayalım. Nefisler diyor Allah. Allahu yeteveffel enfuse hine muvtiha. Allah nefisleri ölümleri sırasında vefat ettirir diyor. Vefat ne demek? Şeker alır. Nefisleri çekip alıyor ne zaman? Nefislerin ölümü sırasında.
Demek nefis hem ölen hem çekilip alınan şey.
Hem çekip alınan bu, hem evet. Bu nefis hem de bu nefis.
İkisine de aynı adı.
Yani onun için insan çift şahsiyetli oluyor yani. Nefsi çekip alıyor. Çekip alınan nefis. Sırasında. Bu nefsin ölümü sırasında. Aa, iki tane nefis var. Ondan sonra nefsi çekip alıyor, nefsin uyuduğu sırada. İki tane nefis var.
Demek ki bedene de nefis, ruha da nefis ruha deniyor nefis bu ayete göre.
Onun için bu nefisin eşleştiği ne zaman oluyordu?
Kıyamet günü bütün şartlar yerine geldikten sonra yeniden dirilmede. Eşleşiyor ve insanoğlu diriliyor.
Tabii. İlk eşleşme de ana rahminde. Ana rahminde.
İkincisi de yeniden dirilmede.
Çünkü ana rahmine ruh girdiği zaman da eşleşme oluyor. Ana rahmine ruh girdiği zaman eşleşme oldu. O yani o şeyle ruhla beden arasında bir eşleşme uyuyup uyanma sırasında oluyor. Üçüncü eşleşme de ölüp dirilme sırasında oluyor. Şimdi ölüp dirildiğimiz yani vücut yeniden yaratıldığı zaman ruh geliyor, vücudun içine giriyor. Şimdi mesela şimdi şu bilgisayar. O bilgisayarın içerisinde işletim sistemi olmazsa ona bilgisayar denir mi?
Yok, bu elektronik bir alet
elektronik
olur.
Bir alet
belki
olur.
En fazla bir hesap yapabilirsiniz. Belki yani o da onun yani, programı yüklüyse.
Program, yoksa onu da yapamazsınız. Elektronik bir alet olur. İşte o bedenin insan olması için ruhun o bedenin içine girmesi gerekiyor. Girmezse onun insan olması mümkün değil.
Kuru bir beden o zaman. Ceset.
Evet, tabii. Yani, evet, işte o açıdan bu açıdan baktığımız zaman Allah-u Teala bakın burada bir kural, kuralını da anlatıyor. Yani insanların yeniden yaratılışının zamanını anlatıyor. Diyor ki, تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّهُ Melekler ve ruh yükselir. Ne demişti? Ayette az önce Zümer suresi ayetinde ne demişti?
Şeker alır dedi.
فَيُمْسِكُلَّتِ قَدَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ diyor. Şimdi ruhu çıkıp gidiyor. Ölümüne karar verdiği kişinin ruhunu tutuyor. O ruh geri gelmiyor. Peki ne kadar tutuyor bunu? Çünkü o ruh geri gelmezse insan vücudu diye bir şeyin bir anlamı kalmıyor yani. Dolayısıyla Allah o zaman insan vücudunu da yaratmıyor. Ne zaman olur diyor? Ta'rucu melâiket ve ruh ileyhi fî yevmin kâne miktâru halfîne hamsîn elfe sene. Miktarı 50.000 sene olan bir günde. Miktarı 50.000 sene. Bu kime göre? Allah'a göre değil mi? Peki Allah'a göre bir gün bize göre ne kadar?
Bin yıl.
Bin yıl.
Bin yıl.
Bir gün 1000 yıl. O zaman 1 yıl Allah'a göre 1 yıl bize göre kaç yıl eder?
354 bin yıl eder.
Evet. 354 bin yıl eder. O zaman Allah'a göre 1000 yıl, yani bir yıl 354 bin ise
50.000 yıl.
Yok, 1000 yıl yavaş yavaş gidelim yani izleyiciler kolay anlasın diye. 354 bini 1000'le çarparsam 354 milyar eder. Milyon eder. 6 tane 0 çünkü az 0 ya 354 milyon yıl eder. Peki bunu 50 ile de çarparsan 50 ile çarptırırsan 17 milyar 700 milyon yıl eder. Demek ki süresi
insan ölçülerine göre.
Bize göre. Değil mi? Evet. Bizim anladığımıza göre. Cenab-ı Hak böyle ifade ediyor. Bunda kurallarını koymuş Kur'an-ı Kerim'de. Evet. 17 milyar 700 milyon yıl ruh o kadar bir günde. İlk dünyadan ayrılan ruh hangisi? Adem'in oğlu değil mi?
Evet.
En son ayrılan ruh. Bunların hepsinin çıkışının süresi 17 milyar 700 milyon yıl etmiş oluyor. İşte bu süre içerisinde bunlar çıkıyorlar göğe. O süre içerisinde yani işte ne zaman olacağını söylüyor. İşte o 50 bin yıl bittikten sonra o zaman yerler başka bir yere, gökler başka bir göğe çevrilecek. Bugünkü dağlar
dümdüz
hale gelecek. Yeryüzü artık yuvarlak olmaktan çıkıp dümdüz bir hale gelecek.
Herhangi bir engebe,
engebe yok. Ve o zaman ne olmuş oluyor?
Bir tarla gibi dümdüz yani oldu şimdi, hazır.
Büyük bir tarla oluşuyor artık. Yani bu dünyanın varlığına göre, bunu tabi uzmanlar üzerinde çalışırlarsa, bu dünyadan kim bilir kaç kere büyük bir mekan oluşmuş olur. İşte o zaman bu ayete göre kezalikel huruş diyorsa, o zaman da yağmurlar olması gerekiyor. O oluşan şartlarda tekrar insanın vücudu
belli ki içeride.
Efendim?
Tohum olarak yani insan
tabii,
çıkacak
tabii,
ya.
Tabii. Her birimizin kalma. Aynen, mesela bir ağaç diyelim, koskoca bir çınar ağacı şey yapsa, yıkılsa, çürüse, her şeyi kaybolsa ama bir tane tohum kalsa,
bitti. Ondan çıkar.
O tohumdan çıkar.
Çıkar.
İşte insanoğlunun da herkesin kendi özelliğini taşıyan bir tohumu mutlaka kalıyor. Ve o tohumun olduğu yerden kişi aynen bitiyor bu şey gibi. Bitince o bir ana rahmi gibi oluyor toprak. O da şeyde var. Min kulli hadebin yensilun diyor bu. Hadep işte ana rahmi gibi olan şey. Sura üflendiği zaman, yani bir kalk borusu çaldığı zaman, herkes zaten ana rahmindeyken şey yapmış oluyor. Şu ana rahmindeymiş gibi ama çocuk değil artık. Büyük bir insan.
Yetişkin olarak.
Yetişkin olarak orada büyüyor. O şey çatlayınca, rahim çatlayınca, ruh çıkıp gittiği için bizdeki bütün bilgiler ruh. Ruhla beden birleşinceye kadar hiçbir şey bilmiyoruz. Mesela uyuduğumuz zaman uyanıncaya kadar olup biten şeylerden haberimiz yok. Çünkü ruh ve beden ayrı. Dolayısıyla yeniden dirilinceye kadar hiçbir şeyden haberimiz olmayacak. Yeniden dirilme, ruh vücudumuza, kendi vücudumuza kendi ruhumuz gelecek. Başkasının yani ruhu değil.
Hiçbir ruh başka bir bedenle
başka bedene geçmeyecek. Yani sen şu bilgisayara başka bir program getirip koyabilirsin ama hiçbir ruh bir başka bedene gitmeyecek. Ondan dolayı Allah ne diyordu? Ve iden nüfusu
zuvvicet.
Zuvvicet.
Ruhla beden eşleştiği zaman.
Feyzen nüfusu zuvvicet. Neydi devamı?
O şeyi tek tek şeyde anlatıyordu. Tekvir suresinde.
Tekvirde. Elmettefsü makat demet ve akar.
Yok, o hemen açayım.
Ve iden mevudetü suilet ve
eyyeden min kutilet.
O zaman tabii
Tekvir suresinin
o zaman herkes şeyinden kalkacak. Uykudan uyanmış gibi olacak. Vücut ölmüş, aradan 17.7 milyar yıl geçmiş. Efendim yani 17 milyar 700 milyon yıl geçmiş. Ama insan bunun farkında değil. Zannediyor ki şimdi
o yüzden diyecek ki men ba'sena min merkadina.
Men ba'sena min merkadina. Merkat da rukut da böyle çok tatlı, çok yorulmuşsun gözün. Hafif uyku geçmiş. Uyandırıyor. Allah Allah. Ya bir iki dakika bırakmadınız ki uyuyalım. Men ba'sena min merkadina. Hiç vakit geçmemiş gibi insan düşünecek. Dolayısıyla ilk ölen Adem'in oğluyla en son ölecek olan insan arasında insanın hissettiği arasında herhangi bir fark olmayacak. Dolayısıyla hemen bir uyanacak. O zaman ne diyecek? Men ba'sena min merkadina.
Kim kaldı?
Ya daha az iki dakika bırakmadınız ki uyuyayım. Yani, dolayısıyla o vücuda ruh girdiği için bütün bilgilerde tıpkı hani bir bozulmuş bilgisayar tamir ediyorsunuz, yepyeni bir hale geliyor. Eski bilgileri koyduğunuz zaman bilgisayar eski haline gelir. İşte insan da ruhu geldiği zaman bütün bilgiler ruhta olduğu için
her şey
hatırında olacak. Hadi kalkın bakalım hesap vermeye. Evet.
Bu rüzgarların fonksiyonları ile alakalı hocam bir ayet-i kerime daha var. Onu da hatırlatalım. Hicr suresi 15. surenin 22. ayeti. Rüzgarların aşılayıcı bir görev gördüğünü anlatıyor bu ayet. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve erselne riyaha levâkiha. Fe enzelne mine semâi mâen fe eskaynâ kümûh diyor. Ve erselne riyaha. Evet.
Evet, özelliği var. Evet.
Onda bir özelliği var. Arsenler riyaha, biz rüzgarları gönderdik. Hı hı. Ne olarak? Levâkiha. Aşılayıcılar olarak evet. Gönderdik. Yani rüzgar.
Aşılama özelliği tabii, var. Evet.
Aşılama özelliğini de burada göstermiş oluyor. Fe enzelnâ minessemâ imâen. Ve gökten su indirdik. Yağmuru indirdik Allah. Fe eskaynâ kümûhu. Ve sizin su ihtiyacınızı da bununla karşılamış oluyoruz diyor Cenab-ı Hak.
Doğru.
Yani rüzgarın aşılayıcı fonksiyon.
İstersen burada bir şimdi aklıma bir şeyler de geldi. Onları da şey yapayım da. O biliyorsunuz şeyde Zuhruf suresinde. Zuhruf suresi 43. ayet olacak. Yanlış aklıma gelebilir. Yani şey yeniden dirilme bilimi diye bir bilimden bahsediyor evet. Kur'an-ı Kerim.
Buldun mu? Buldun mu? Zuhruf 61.
61. ayet mi? Kaçın sayfa?
493.
Tamam. 493.
Tabii o hani biraz geriden hani 57. ayetten tamam. İsa Aleyhisselam'la
tamam, orayı bir oku şey. İstersen.
Ve lemma duribe ibnu Meryem'e meselen izâ kavmuke minhu yasiddûn diyor. Hani Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca bir de görürsün ki diyor senin kavmin hemen böyle ortalığı karıştırmaya başlıyorlar. Hemen böyle ileri geri laflar konuşuyorlar. Ve kâlu alihetuna hayrun emhu. Ya yani diyorlar ki ya bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa o mu?
İsa'ya tanrı diyorlar ya.
Yani Hristiyanların öyle bir iddiası var. Yani bunu niye yapıyorlar? İşte dedik ortalığı karıştırmak için. Ma darabuhu leke illa cedele.
Bir tartışma yani, çıkarmak için.
Çıkarsınlar diye. Yoksa onlar da biliyorlar ki yani hem kendi elleriyle yaptıkları putlar tanrı olmaz. Hem bir insan olarak doğan bizim gibi hiçbir şeyden müstahni olmayan biri İsa Aleyhisselam da Tanrı olamaz.
Evet.
İşte bundan bahsettikten sonra Allah Teala 61. ayette ve innehu diyerek İsa Aleyhisselam'a gönderme yapıyor diyor. Ve innehu le'ilmun lissaati. Yani o yeniden dirilme için, o son saat için bir bilimdir aslında. Bir ilimdir. Fela temterunne biha. Asla o konuda şüpheye düşmeyin. Vettebi'un ve bana tabi olun. Hâdâ sıratun müstakîm. Bu dost doğru bir yoldur diyor. Şimdi İsa Aleyhisselam nasıl yeniden dirilmeye bilim olsun?
Evet.
İsa Aleyhisselam bildiğimiz gibi babasız olarak dünyaya geliyor. Yalnızca annesi var. Meryem validemiz. Benzer bir olay da Adem Aleyhisselam için geçerli.
Tabii.
Adem Aleyhisselam'ın da babası yok. Annesi bizim bildiğimiz manada yok ama annesi
var.
Toprak var.
Tabii bizim de annemiz olacak toprak.
Yani dolayısıyla İsa Aleyhisselam'la Adem Aleyhisselam'ın ortak özellikleri ikisinin de babasız oluşu.
Onun için Allahü Teala ne diyor?
Onlar birbirleriyle tabii. Eşler.
Ne diyor Allah? İnne mesele İsa indallah.
Allah katında İsa'nın örneği Adem'in örneğiyle aynıdır. Onun gibidir diyor. Niye halakahu min turabin? Allah ona dedi ki topraktan yarattı. Sümme kâlelehu kün feyekün. Ol dedi ve oluşmaya başladı. Evet. Uygun kurallara göre.
Ali İmran 59. Evet. ayet.
Evet. İsa Aleyhisselam da öyle. Bir babası yoktu. Annesi Meryem validemiz. Anne Adem Aleyhisselam'da da toprak anne vazifesi gördü. İşte İsa Aleyhisselam'ın yaratılışı sizin için yeniden dirilişe bir bilimdir diyor. Bir ilimdir örnek.
Ayette. Kedalikel kuruş dedi. O şeyde.
Kedalike nuhricul mevta.
Kedalike
nuhricul.
Niye tezekkerun dedi?
İşte bütün bunlara bakıp biz de bir bilim bir şeyler oluşturmamız lazım.
Bak işte yeniden diriliş bilimi evet. diye bilim olduğunu bak. Ve innehu le'ilmun lissaat dedim. Yeniden diriliş için kesinlikle bu bir bilimdir dedi. Kim? İsa. İsa üzerinde düşünmemiz lazım. Ya Adem üzerinde düşünmemiz lazım. Bütün ayetler zaten belirtiliyor. Leallekum muydu?
Leallekum
tezekkerun. Belki siz bir tezekkür de bir zikir elde edersiniz. Zaten zikir Kur'an-ı Kerim'e göre tabiattan elde edilen doğru bilime zikir dendiği gibi Allah'ın bütün kitaplarının adı da nedir? Ortak adı da?
Zikirdir.
Zikirdir. Dolayısıyla doğruluğunda şüphe olmayan bilgiler. Yani Allah'ın indirdiği ayetler bunlar, yarattığı ayetler tüm tabiat. Çünkü Allah her şeye ayet diyor. O zaman Kur'an-ı Kerim tabiattaki bütün bilimlerin bir özet, bir şey, bir ana merkezi halinde olmuş oluyor. Biz bunları şey yapabilirsek, yeniden dirilmenin bilimini üretebiliriz. Peki bu bilim olursa ne elde edebiliriz? Bak buradan şeyi de okuyalım istersen. Mü'minun suresinde mesela Allah-u Teala burada da bir prensip veriyor bize. Üç şeyde mesela diyor ki وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينَ. Çamurdan süzülen bir özden yarattık. O çamur su ile toprak birleşmeden çamur olur mu?
Olmaz.
Niye az önce Allah-u Teala ayette yağmur yağmaktan bahsetti?
İşte bu çamurun oluşması.
O zaman öyleyse mecburen yeniden dirilişten önce de ahirette yani şeyde insanlar yeniden dirilmeden önce mecburen yağmurlar yağacak ve toprak çamura dönüşecektir. Başka çaresi yok yani. Çünkü Allah böyle
olacak.
Böyle olacak.
Kederken huruç,
kederken nüşur, evet, hepsi böyle. Istiyorum. Şimdi şuur, evet. Şimdi diyor ki
ثُمَّ
جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً. O topraktan geldi. Adem için de aynı şekilde şeyde. Onu bir nutfe haline getirdik. Nutfe ne? Nutfenin ne olduğunda zaten Allah-u Teala şey yapıyor. İnsan suresinde de anlatıyor. Mesela şimdi o nutfeyi genellikle şey diye tanımlarlar. Erkeğin suyu diye, meni diye anlatırlar değil mi? Öyle mi? Öyle evet. Öyle mi mana vermişler orada?
Yani mesela bu Yunus suresi 13. ayeti. Sonra onu az bir su, meni halinde sağlam bir karargaha yerleştirdik.
Bak meni halinde değil bak. Bak nutfe.
Hani nutfe karar mekiğini kadında olduğunu düşündükleri için öbürünü otomatikman erkeğe hasretmişler.
Şimdi bakın burada işte onu şey yapamıyor. Şimdi bu nutfe kelimesi yani işte Müslümanlar bu tür şeyleri yaparken de mesela natefe kelimesi Arap dilinde şeydir. İnci. Beyaz inci anlamındadır. Nutfe de döllenmiş yumurtanın görüntüsü de aynen beyaz inci şeklindedir. Şimdi Allah-u Teala burada bize bütün bilgileri veriyor aslında. Ama Müslümanların bu bilgilerle uzaktan yakından ilgileri yok. İnşallah bu işte bu dersleri de her fırsatta anlatmaya çalışıyoruz ki belki ilgilenenler çıkar. Belki bu konuda bir ekip kurmak nasip olur. Şimdi mesela bakın ben şimdi sana bir soru sorayım. Sen bir muhalif kendi görüşlerin değil. Bir muhalifin yapabileceği itirazları yap ki gerçek ortaya çıksın, tamam mı? Yani erkeğin spermi kadının yumurtasıyla birleşmediği zaman bir insan doğar diyen birisi var mı?
Mümkün değil.
Mümkün değil. Bunun bir tek istisnası var. İsa Aleyhisselam o zaten farklı bir istisna kaideyi bozmaz. Şimdi bak Allah İnsan suresinde adı insan. İnsan suresinde ne diyor? Hel ete alel insani hayyunun min eddehr. Yani her zaten bir şeyin soru sorar, olumlu cevap beklemek içindir bu. Hel ete alel insani hayyunun min eddehr. Uzunca bir zaman geçti değil mi insan üzerinden? Mesela sen de ben de yaratılıncaya kadar kaç milyar yıl geçmiş bilmiyoruz ki. Lem yekun şey'en medkura. İnsan şey'i medkur değil. Medkur ne demek?
Yani bir kendisinden bahsedilebilecek bir bilgisi
bilgi yok.
Ama dair hiçbir bilgi yok.
İlk bilgi ne zaman oluşmuş? Diyor ki inna halaknel insane min nutfetin emşac. İnsanı emşac meş yani bir çok birleşti, çok karışımlı nutfeden yarattık. İnsan nutfeden mi, insan spermden mi yaratılıyor? Yoksa çok spermle karışımlı. Yoksa spermle
bir karışımdan.
Onun için burada sümme cealnahu nutfeten onu bir nutfe haline getirdik diyor. Yani bu insanın hem insanda oluşan sperm hem kadın yani hem erkekte oluşan sperm hem kadında oluşan yumurta bunlar rahim ağzına geliyor.
Orada birleşiyorlar.
Orada bir nutfe haline, yani döllenmiş yumurta haline dönüşüyor. Nerede? Fî kararin mekin, yani belli bir süre kalacağı yer. O orada oluyor. Zaten ayrıntılı olarak ayetlere baktığımız zaman tüm özellikler orada oluşuyor. Onun için orada ona nefs deniyor. Allah ayetlerde ona nefs deniyor. Ondan sonra rahim kanalına giriyor. İkinci karanlık alan. Ondan sonra müstakar dediği müstakar ve müstevda dediği yani üç karanlık alanda insanoğlu oluşuyor. Oradan doğum yapılıyor. Şimdi aynı şekilde mesela ahirette de oluşumu düşünün. Tohumumuz var. Yani nutfe oluşmuş. Nutfe var. Çünkü anneye babaya gerek yok. Tohum var. Bütün özellikler şey. Ama bu tohumun oluşacağı bir ortam lazım. İşte bu yeniden yaratılış bilimi üzerinde çalışanlar açısından çok önemli. Herkesin bir tohumu var. O tohumu nasıl geliştiririz? Bir bak orada şey yapıyor. Ne oluyor? Bir karar mekin. O da belli bir süre kalacağı bir yer. Orada şey yapacak.
Gelişimini tamamlayacak.
Fatara kelimesi ne diyor? Bölünmeyle çoğalmaya başlayacak. Öyle bir ortam oluşturacaksınız. Ondan sonra yine rahim kanalı gibi bir alan oluşturacaksınız. Ondan sonra rahim gibi bir şey oluşturacaksınız. İşte ahirette yeniden dirilişte de topraktan süzülüp gelen o şeyler şeyi besleyecek. Tohumu, o tohum gelişecek, döllenecek ve ana rahmi gibi olan toprakta büyüyecek ve gelişecek. Şimdi ben burada şu ayeti de okumak istiyorum, yani ilgi duyanlar, duyan kişiler için. Hatta bu ayetlerin tamamını okuyalım. Yani çünkü bu sahada çalışmak isteyen bilim adamları çıkabilir. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluruz. Ama elbette ki biz bildiğimiz kadar ancak ayetleri anlayacağız. Ama öyle bir ekip oluşursa onların anlattıkları bizden çok farklı olur. Şimdi diyor ki Allah-u Teala bak. ثُمَّ خَلَقْنَا الْنُطْفَةَ عَلَقَةً Sonra o döllenmiş yumurtayı rahim cidarına yapışmış bir alaka haline getirdik. Yani embriyo diyorlar galiba. Evet. Ondan sonra fehalaknal alakata mudgatan o alakayı bir çiğnem et görünümünde, yani öyle bir hale gelir ki o o sırttaki kemiklerin oluştuğu yer sanki insan dişiyle ısırılmış gibi gözükür. Omurga kemiklerinin oluştuğu yer. Ondan sonra فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا ondan sonra o mudgayı sanki ısırılmış gibi gözüken şeyi kemikler haline dönüştürürüz. فَكَسَبْنَا عِظَامَ لَحْمًا kemiklere de et giydiririz. Demek ki oluşum böyle. ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اَخَرٍ sonra onu yeni bir mahluk olarak, yeni bir canlı olarak inşa ederiz. Yeni canlı olarak inşa edilmesi ne oluyor? Farklılık ruhun üflenmesiyle oluşuyor.
Yani diğer canlılardan bu noktada ayrılıyor.
Bu noktada ne zaman üfleniyor ruh? Vücuttaki bakın kemikler yaratılıyor. Bütün vücut kemikler et doldu, et yani giydiriliyor. Et giydirildiği zaman mecburen kan dolaşımı var, mecburen sinir dolaşımı var. Kalbin yaratılması söz konusu. Her şey, yani vücudun tüm organları tamamlandıktan sonra ayrı bir kişilik oluşuyor. O da ruhun üflenmesi. Yani tıpkı şu bilgisayarın üretimi tamamlanmadan program yükleyemezsiniz.
Yani canlılık olmadığını söyleyelim. Oraya kadar zaten canlı.
Zaten canlı tabii. Tabii.
Ölü değil ki.
Değil.
3-3,5 ay tabii. Falan geçmiş. Demek ki bu canlılıktan öte başka bir şey, bir fonksiyon yükleniyor.
Evet, yani ben şimdi bir şey daha söyleyeyim de size çok söyledim ama sadece izleyiciler açısından söylüyorum. Mesela ben Avrupa'ya gittiğim zaman Avrupalı ilim adamlarının bana en çok sorduğu şey ruhtur. Rusya'dan da buraya geldiler. Ya ruh konusunu siz iyi biliyorsunuz, bize bir şey yapın diye. Arkadaşlar yazıyorlardı, bilmiyorum. Çünkü siz ruhu bilmezseniz, yani insan yapan özellik, vücut ayakları şöyle, kafası şöyle, vücudu böyle değil, konuşuyor değil. Konuşmayan hayvan mı var yani? Onlar da kendi aralarında konuşuyorlar pekala. İnsanı insan yapan, bu halkan ahir diyor. Ona ana rahmindeyken üflenen ruhtur. Zaten bütün anneler bunu hissederler. Vücudu yapısı ki ayetleri, ilgili tüm ayetleri şey yaptığımız zaman bunun 103. günde üflendiği anlaşılıyor ruhun. O andan itibaren kadınlar artık zorlanmaya başlarlar çocuğu taşımakta. Yani 3,5 ay diyebiliriz tabii. Yuvarlak hesap olarak. Tabii şey, hesaba ne zaman başladığınız önemli. İlk döllenmede mi yoksa rahme girdiği andan itibaren mi? O ilk döllenme derseniz o zaman 4 aya kadar çıkabilir. Yani ama gene bu uzmanların işi. Yani biz o konuları çok fazla bilen insanlar değiliz. Ama insanı insan yapan asıl özellik, yani hadislerde de var 4 ay falan deniyor. O 4 ay ilk döllenmeden itibaren düşünülürse tam tutar. Şimdi insanı insan yapan özellik ruh o anda üfleniyor. O üfleninceye kadar o diğer canlılarla birebir aynı.
Yani halk-ı demesi zaten tam onu gösteriyor. Tam demek onu... diğer bu sürece kadar onlarla aynı.
Aynı.
Aynı mahluk.
Yok efendim bir ortak ayakta yürüyormuş. Çok, evet. Şu hiç fark etmez ama ki.
Başka bir yaratık haline getirdik demesi orada tamamen
farklılaşıyor. Orada farklılaşıyor ve o ruhun üflenmesiyle oluyor. Asıl burada ben şeye ilgilenen kişilerin dikkatini şuna çekmek istiyorum. Fetebarekallahu ahsenul halikin. Ahsenul halikin ifadesi başka bir ayette geçiyor mu?
Tin suresindeki nasıldı ona da bir bakalım yanlış olmasın.
Ahsenul halikin değil o. Fi ahseni takvimdi o.
Öyle değil mi? Ha yok şey ahkemul hakimin oraya kafam takılmış da aleyhissallahu bi ahkemul
hakimin. Bak fetebarekallahu ahsenul halikin. Ahsen ne demek? En güzel. El halikin ne demek? Yaratanlar.
Çoğul.
Yaratanların en güzeli deniyorsa insandan başka yaratan Allah'tan başka bir yaratıcı olur mu? Buraya göre yaratanların en güzeli.
Yani ibare çoğul olduğuna göre oluyor şu an.
Oluyor tabii. Yani oluyor.
Ama farkını tabii bakmamız lazım.
Oluyor. Ha arada bir fark var. Tabii Allahü Teala yoktan vardır. Evet. O bedi'dir.
Mesela o.
O bedi'dir.
Yani bu halk fiilinin insan içinde tabii kullanılabileceğinin bir deliği.
Halk fiili insan içinde kullanılır. Tabii. Allah bari'dir. Ne demek? Yarattığı her şeyi farklı yaratır.
Bedi'dir. Yaratır.
Hiç benzersiz yaratır. Yoktan mı yaratır? Benzersiz yaratır. Bizimle ilgili değil ama şimdi mesela onun için şeyi hatırlarsın. İsa Aleyhisselam ne diyor? Ahluku ben yaratıyorum diyor. Gene çamurdan dikkat et. Çamurdan yaratırım. Ne yaratıyor?
Kuş heykeli.
Keyedit tayr kuş şeklinde yaratırım diyor. Bak bu olmayan bir şey değil ki Allah'ın yarattığına benzetiyor bu.
Yani var olana yeni bir şekil veriyor.
Yeni bir şekil veriyor. Toprağa yeni bir şekil veriyor. İşte biz de o ahsenul halikin dediği için burada biz de demek ki yani bir de yani yeniden yaratılış bilimi diye bir bilim var. Biz de buradan belki benim aklıma gelen o ilgilenenler ilgilensinler. Belki biz de buradan organ üretimi deniyor bugün. İşte tedavilerde yararlanılacak bir başka kelimeler de kullanılıyor. Neyse yani ilgililer bundan şeyi anlarlar. Bizim uzmanlık alanımız olmadığı için tabii ayrıntılı konuşamayız. Ama Kur'an-ı Kerim bunun bütün yöntemlerini bildiriyor. İlgili ilim adamları olursa biz elimizden gelen yardımı yaparız. İlgili ayetleri bulmak konusunda çünkü onlar soruyu soracak ki bizim aklımıza ayetler gelsin. Yoksa gelmez. Yani onların uzmanlıklarından istifade ederek dolayısıyla bugün organ üretimi olsun belki hiç hayal edemediğimiz yeni şeylerin ortaya çıkmasında da şey yapacak ama hiçbir zaman Allah'ın yarattığı gibi olamaz. O mümkün değil. Ama ona benzer varlıklar olur. Ne diyor? Keyyeti tayır diyor. Yani kuş şekli. O kuşu oluşturan Allah-u Teala'dır. Fe enfuhu fihid üflerim diyor. Fe yasirü tayran kuş olur ama Feyekunu tayran kuş olur ama neyle? Bir değil. Allah'ın izniyle. Allah ol demeden olmaz. İnsan yapabilecek. Bu aşamaya kadar insan yapabiliyor. Dolayısıyla biz burada Allah-u Teala'nın gösterdiği şekilde hareket edersek çok güzel bir durum ortaya çıkmış olur.
Son ayeti de isterseniz tamamlayalım. 58'i okuyalım. Vel beledü tayyibu yahrucu.
Tamam.
Ondan sonra birazcık da gündeme gelelim.
Tamam olur. Tamam doğru ya. Bir de gündem var. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki vel beledü tayyibu. Yani bir hani iki topraklar var. Bir çorak toprak var. Bir iyi toprak var. Temiz toprak. Yani temiz bir belde. Yahrucu nebatuhu bi'idni Rabbi. Gene onun bitkisi de Rabbinin onayıyla çıkar. Allah onay vermeden hiçbir şey olmaz. Rabbinin izniyle çıkar. Vellezî habuse, kötü bir topraksa la yahrucu illa nekide, ondan da bitki çıkar ama böyle fazla işe yaramayacak bitkiler çıkar. Allah kuralı öyle koymuş. Kezalike nusarrifu l-ayati li kavmin yeşkurun. İşte sorumluluklarını yerine getiren, görevlerini yapan bir toplum için ayetleri böyle ayrıntılı bir şekilde açıklarız diyor. Tabii inşallah biliyorsunuz Allah açıklamayı kime yapıyordu?
Açıklamayı bizzat kendisi yapıyor.
Allah. Kimin için yapıyordu? Yani, kavmun ya'lemun. Bilenlerden oluşan bir toplum olacak. Aklını kullananlardan oluşan bir toplum olacak. İşte o ekip oluşturursa biz bu şeylerden çok şeyler şey yapabiliriz. Evet bir de bugün şey var.
Berat.
Berat Kandili bu akşam. O konuda da bir şeyler söylersen evet, çok iyi olur.
Şimdi bugün gün olarak aslında biz Şaban ayının 14. günündeyiz. Halbuki Berat gecesi olarak söylenen Şaban ayının 15. gecesi. Bir defa önce buradan başlayalım. Eğer biz böyle bir şeyin varlığını bir defa baştan kabul etsek bile bunu bugünün gecesinde değil 15. gün olan yarının gecesinde yani yarın gece bunun kutlanması falan gerekirdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre baktığımızda gün önce gece sonra gelir. Gün güneşin batışı ile birlikte başlayan zaman dilimine verilen bir addır. O yüzden biz günün ilk namazı olarak öğle namazını kılarız, son namazı olarak sabah namazını kılarız. Ama algılarımız artık ters çalıştığı için biz ilk namazı olarak günün sabah namazı, son namazı olarak yatsı namazı şeklinde biliyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'e göre doğru değil. Yasin suresinde Cenab-ı Hak leşşemsü yenbeği ileha entüdürikel kamera veleleylu sabikun nehar vuru. Yani gece hiçbir şekilde gündüzün önüne geçemez. Ne demek bu? Gece önce, gündüz sonra gelemez demek. Önce gün, gündüz sonra gece gelmek zorunda. Dolayısıyla 15. gece kabul edilen herhangi bir şey 15. günün gecesinde olması gerekiyor. Önce bunu bir söyleyelim.
Bugün eğer 15. günse bugün mü? 14'üyse 14
Şaban olmaz. 1441. Bugünün gecesi 14. gece olur Kur'an-ı Kerim'e göre. 15. gece yarın gündüzün ya akşam güneş battıktan sonraki gecesi olacak. Bunu bir söyleyelim. Bir. İkincisi şimdi Berat gecesi olarak biliniyor. Berat kandili. Bu kandil isimlendirmesi çok geç zamanlarda Osmanlı döneminde 2. Selim döneminde minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu adı almış ama gece olarak kutlanması biraz daha eskilere kadar gidiyor. Tarih olarak baktığımızda Resulullah'ın Medine hicretinden en erken 350 yılına kadar bir tarih düşülebiliyor. Yani 4 asır yani neredeyse 350 yıldan önce yani Resulullah'ın vefatından 350 yıl kadarki o zaman diliminde kandil diye bilinen herhangi bir gece yok. Kadir gecesini istisna tutuyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Hani müstakillen bir sureyle kendisinden bahsedildiği için o Ramazan-ı Şerif'te. Ama o da bir kandil olarak değil ama Ramazan'ın son 10 günü geldiği zaman Resulullah onu diğer gecelerden daha farklı son 10 gece ihya eder. Onu inşallah Ramazan geldiğinde biz de ayrıntılı
kandil gecesi kutlaması,
tek geceye sığdırıp 83 yılı yani. Böyle bir defada şey yapma kotarmak diye bir şey yok. Hicri işte 350. yıllara falan geldiğinde Mısır'da Şii Fatımi devleti var. İlk olarak kandiller o tarih diliminde görülmeye başlar. Bakın dikkatinizi çekerim. Şii etkisiyle. Onlar da bunu hani Allah rızası için falan ortaya çıkarmış değil. Bir doğum günü kutlaması mefhumu biliniyor. İşte baştaki insanların, halifelerin, devlet başkanlarının, ileri gelenlerin doğum günü falan kutlanacak ama ya buna bir delil aramanız lazım. Bir delil bulmanız lazım. İnsanlara bunu nasıl kabul ettireceksiniz? Ya dini bir otoriteyseniz eğer, dini bir delil isteyecek millet sizden. O yüzden hemen mevlid uygulamaları, işte doğum günü kutlamaları önce Resulullah'ın doğum gününün kutlanması şeklinde başlıyor. Bir artık mefhum olarak insanların zihnine bu yerleşiyor. Birilerinin, peygamberler olabilir, birileri olabilir, doğum günleri kutlanabilir. Bu artık hoş gelmeye başlanınca onun oluyorsa falancanın da olur, filancanın da olur şeklinde bu normalleşiyor ve ilk olarak işte Mevlid Kandili bu şekilde 350'li yıllardan itibaren Hicri gözükmeye başlanıyor. Daha sonra zamanla yavaşça diğerleri de geliyor. Sırasına göre hatırlayacak olursak Mevlid Kandili var Rebiül Evvel ayında. Daha sonra Recep ayında Regaib Kandili ve Miraç Kandili var. İşte Şaban ayındayız Berat ve bir de Ramazan-ı Şerif'te de Kadir Gecesi var. Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'le sabit olduğu için istisna tutuyoruz. Şimdi Berat Gecesi'ni de ufak bir istisnayla atlayayım. Diğer gecelerle ilgili herhangi bir delil, bir şey falan yok. Kitaplara baktığınızda açık seçik bunu söylüyorlar zaten. Diyorlar ki yani bunlar ilgili bir şey yok. İlk kez buralarda kutlanmış belli. Ama Berat Kandili'ne, Berat Gecesi'ne geldiğimizde buna dair bir takım hadisler rivayet ediliyor Kütüb-ü Sitte'de. Bu Kütüb-ü Sitte dediğimizde meşhur 6 hadis kitabı işte Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. Ya bunlar da 250-300 yıllardan sonra gözüküyorlar zaten.
Hepsi de aynı kişinin talebesi. Evet. Hepsi de Ahmet bin Hanbel'in talebesi. Ve hepsi aynı dönemde ve hepsi aynı bölgede.
Yani işte
yani bu da bir şey çağrıştırıyor. Evet. Onlar da İran kaynaklı yani.
Kim ben şimdi orada geçmelerinin de aslında çok fazla bir mana ifade etmediğini söylemeye çalışacağım. Tamam. Şimdi bu Berat Gecesi ile ilgili olarak bu Kütüb-ü Sitte'de adını verdiğimiz meşhur 6 hadis kitabından Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de bir takım rivayetler geçiyor. Şimdi diğer Mevlid'le ilgili yok, Regaib'le ilgili yok, ondan sonra Miraç'la ilgili yok bir gece olarak kutlanmasına dair. Kadir Gecesi'ni istisna tuttuk, bununla ilgili var. Diyor ki ya hocam şimdi bunu diğerleriyle bir tutamazsınız, niye bak Tirmizi'de rivayet geçiyor. Bak İbn-i Mace'de 2-3 tane rivayet var, hadi buna ne diyeceksiniz, bunu mu uydurma falan. Şimdi şunu söyleyelim. Bir rivayetin hadis kitaplarında yer alıyor olması tek başına yeterli, onu delil olarak kullanmamıza yeterli bir şey değil. Bunu kim söylüyor? Bunu muhaddisler de söylüyor. Yani hadis alimleri, fakihler, fıkıh alimleri de söylüyorlar. Ve hatta hadisçilerin şöyle bir ibareleri var. Diyorlar ki bakın biz kitaplarımıza duyduğumuz ve bazen iyi tahkik ettiğimiz, tetkik ettiğimiz ama bazen iyi yapamadığımız her şeyi alırız. Siz bizi bir eczacı gibi düşünün. Eczacı ne yapar? İlaçları sıralar. Grip ilacı vardır, işte ateş ilacı vardır, öksürük ilacı vardır, şu ilacı vardır, bu ilacı vardır. Ama diyor, siz fakihler, fıkıh ilmiyle uğraşanlar birer doktor gibisiniz. Hangi hastalığa, hangi ilacın geldiğini siz iyi bilirsiniz. Dolayısıyla araştırın, bakın hangisi kullanılır, hangisi kullanılmaz siz karar verin. Dolayısıyla hadisçiler kendileri falanca kişiden, filanca kişiden işittikleri ve bazen sahih görüp aldıkları ama bazen ya ben bunu sahih olarak bulamadım, tespit edemedim ama yine de kitabımı alayım, siz bunu değerlendirin. Eğer sahih başka bir yollar, bunu takviye edecek yerler bulursanız bunu amel edebilirsiniz. Ama ben bunu yine de koyayım dedikleri rivayetler de var kitaplarında. İşte İmam Tirmizi'nin Sünen adlı kitabına koyduğu bu Berat Gecesi ile ilgili rivayet bunlardan bir tanesi. Şimdi rivayet şöyle diyor ki Tirmizi alıyor bunu sıyam yani oruç ilgili bahsinin 39. babında Hazreti Ayşe validemize isnat ederek bir rivayet koruyor buraya. Diyor ki bir gece Ayşe validemiz demiş ki bir gece Resulullah'ın yanımda olmadığını fark ettim. Hemen onu aramaya koyuldum ve hemen Mescid-i Nebevi'nin yanı başında Bakiye mezarlığı var. Orada buldum onu diyor. Ondan sonra aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. Resulullah diyor ki Allah Şaban ayının yarısında dünya semasına iner ve Kelb kabilesinin ki Arap o coğrafyada en kalabalık ve sürüleri bakımından da en kalabalık olan bir kabile bunlar. Kelb kabilesinin koyunlarının kıllarından daha çok günahları veya günah işleyenleri bağışlar. Yani o kadar insanı bağışlar Allah bugün diye Resulullah bir açıklama yapıyor. Şimdi diyoruz ki tamam Tirmizi'de geçiyor mu bu? Aa işte bak var bunun demek ki Resulullah'ın örnekliğinde, al size Berat Kandili'nin kaynağı. Ya tamam da bak İmam Tirmizi bunu kitabına koyuyor. Kendisi hükmünü de belirtiyor ama. Diyor ki tamam ben bunu buraya aldım ama bir durun bakalım. Bak aynen şöyle. Kale Ebu İsa. Ebu İsa Tirmizi'nin kendi adı. Diyor ki Ebu İsa dedi ki hadisu Aişe'te, hani bu Aişe'den gelen bu rivayet, bu hadis, la na'rifuhu illa min hazel veci. Biz bunu yalnızca bu yolla biliyoruz. Bu yol dediği biraz sonra bir senet. Hani ben bundan duydum, bundan şu duymuş, şundan bu duymuş diye bir rivayet zinciri var ya o. Ancak bu yoldan biliyoruz diyor. O da ne? Min hadithil haccac. Haccac bin Ertat diye bir adam var rivayet zincirinde. Ondan duyduk diyor. Ve şunu söylüyor İmam Tirmizi, diyor ki ve semi'tu Muhammeden, ben hocam Muhammed'i, İmam Buhari'yi kastediyor, yudha'ifu hazel hadis, bu hadisi zayıf olduğunu söylediğini işittim ondan. Yani hocam İmam Buhari dedi ki ya bu hadis zayıf. Niye zayıf? Ve kale, dedi ki senet zincirinde bulunan Yahya bin Kesir kendisinden önceki Urve'den, yine senet zincirindeki Haccac da bunu kendisinden önceki Yahya bin Kesir'den işitmemiş. Halbuki rivayette o ondan, o ondan, o ondan diyor. İmam Tirmizi diyor ki yok bu böyle ama hiçbiri birinden hadis falan duymamış.
Bunlar birbirlerini tanımıyor.
Ya birbirlerinden bu yönde hadis rivayet etmedilerse o zaman biz buna gerçek manada bir hadis gözüyle hiç bakabilir miyiz? Bak söylüyor adam zaten. Niye hadisin rivayet kısmını alıyorsunuz da hüküm kısmını almıyorsunuz? Bak İmam Tirmizi diyor ki hocam Muhammed zayıf olduğunu söylüyor. İmam Buhari şundan şundan dolayı. Çünkü senetteki raviler birbirlerine hadis falan duymamışlar. En azından bu hadisi duymamışlar. E o zaman niye o ondan duymuş, bu bundan duymuş diye buraya bir rivayeti koymuşsun da biz onu hadis gibi algılayalım? Böyle bir şey mümkün değil. Hadisle bu şekilde amel edilmesi mümkün değil. E bir de İbn-i Mace'de iki farklı rivayet var. Onu da söyleyeyim kısaca. Bunlardan bir tanesi de şeyden, Ali bin Ebi Talip'ten, yani Hazreti Ali'den rivayet ediliyor. Diyor ki işte Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman o gece ibadete kalkın. İşte onun gündüzünde de oruç tutun falan. Hani hep duyarız bunu işte sağdan soldan söyleniyor. Bu da İbn-i Mace'de geçiyor. Baktığımız zaman yine bunun tahkikini yapan alimler diyorlar ki ya bu rivayetin senedinde bir adam geçiyor. İbni Ebi Sebre diye. Senet zincirinin adı açık açık var. Bu hadis, bu raviden dolayı hadis zayıf. Niye? Bakın muhaddislerden Ahmet bin Hanbel. Hocam dedi ya biraz önce hepsinin hocası. Muhaddislerin piri olarak bilinen birisi. Ahmet bin Hanbel ile Yahya İbni Ma'in diyorlar ki bu İbni Ebi Sebre dediğiniz adam hadis uydurup duran bir adam çünkü. Bak söylüyorlar bunu. Biz söylemiyoruz ki Mecmu'z Zevaid neyse mi o şeyi düşmüş. Amel edilebilir mi şimdi böyle bir rivayette? Edilemez. Geçtik diğer rivayete. Yine İbn-i Mace'de geçen bir rivayet. Bu sefer Ebu Musa el-Eş'ari'den geliyor. Bak biri Ayşe validemizdendi. Zayıf gitti. Hazreti Ali'dendi. Senet zincirindeki bir adamın hadis uyduruculuğundan dolayı eledik onu. Geriye kaldı Ebu Musa el-Eş'ari rivayeti. Ona da diyor ki şüphesiz Allah Şaban ayının 15. gecesi kullarına rahmetle bakar. Herkese mağfiret eder. Fakat kendisine şirk koşana veya kindarlara, millete kin güdenlere asla affetmez. Yani metin tenkidi yaptığımızda da zaten tutmuyor. Tövbe ettiği takdirde Allah şirk günahını dahi bağışlamıyor mu? Kindarı bağışlamıyor mu? Yani niye? Herkese affederim ama sizi asla affetmem. Ya Cenab-ı Hakk'ın böyle ayırt ettiği kullar var mı?
Ya Allah-u Teala'nın böyle bir af şeyi var mı?
İstisnaları olan. Herkese yani, affederim şunlar hariç.
Hayır bir de yok. Kelp kabilesinin, koyunların bilmem. Ya bu ne demek? Sonra Allah şeye zuhur edecekmiş.
Birinci kat sema,
birinci
ya.
Kat sema. Allah evet. Nerede ki
nereden
haşa?
Nereden geliyor oraya haşa?
Nereden geliyor haşa?
Yani
neresini şey yapsan tutacak tarafı yok.
Evet. Burada da şimdi bu hadisin açıklamasında yine İbn-i Mace'nin hadislerini takip edenler diyorlar ki bu hadisin şeyine baktığımız zaman Abdullah İbni Lehi'a diye bir ravi var. Bundan dolayı bu hadis zayıf. Sindi de diyor ki senetteki Abdurrahman bin Arzeb var. O işte Ashab-ı Kiram'dan Ebu Musa el-Eş'ari'den dinlemiş gibi hadis şey yapılıyor. Diyor ki İbni Arzeb'in Ebu Musa el-Eş'ari ile hiç karşılaşmadığı da malumdur. Dolayısıyla hiç karşılaşmadığı birinden hadis duyması imkan, ihtimal dahilinde değil. Dolayısıyla bu da gitti. Ne kaldı elde? Hiçbir şey. İşte bundan dolayı diyorlar ki mesela Ahkamul Kur'an yazarı Ebu Bekir İbnül Arabi var. Maliki fakihlerindendir. Aynı zamanda hadisçidir. Diyor ki bu Berat gecesinin fazileti hakkında tek bir tane olsun sağlam hadis yoktur. Ve bu konuda hadis diye dolaşan sözlere de itibar edilmemesi gerekir. Bu kadar açık ve net söylüyor. Şimdi gerçekler bu kadar ortadayken insanlara bizim ne dememiz lazımdı? Hep bize şöyle diyorlar. Ya hocam ne karışıyorsunuz? Bırakın ibadet etsinler. Sizin insanların ibadetiyle ne alıp veremediğiniz var. Ya bizim kimsenin ibadetiyle alıp veremediğimiz olmaz. Önemli olan böyle gecelere ibadet tahsis etmek doğru mu değil mi? Var mı diye sorduklarında biz olmamasına rağmen yok ama madem siz yapıyorsunuz olsun gitsin mi diyelim? Ya böyle diyebilir miyiz? Biz bu işin bu tarafındayız. Var mı hocam? Ben şimdi gerçekleri mi gizleyeyim? Biz bu işin ilmini tahsil eden insanlar olarak gerçeğe aykırı beyan mı verelim milletin bozulmasın diye, geleneği bozulmasın diye? Yok. Olması için Kur'an-ı Kerim'de ayet var mı? Yok. Resulullah'ın sünnetinde uygulama örneği var mı? Yok. Allah'ın emretmediği, Resul'un uygulamadığı bir ibadetin varlığını kim söyleyebilir? Müdahale etmezsek ne olur? Onu da çok kısaca bir örnekle ben size hemen nakledeyim. Bakın ortalarda dolaşan. Şimdi göstermeyeyim, fotoğrafı gözüküyor. Rencide mencide olmasın ama adamlar internet sitelerine koyuyorlar. Bakın insanları nasıl yoldan çıkarıyorlar. Diyorlar ki Berat gecesinde kılınacak olan bir namaz. Buna salatul hayır. Ki biraz sonra onu da söyleyeceğim. Diyanet İslam Ansiklopedisine bakın. Tarih var ne zaman çıktığına dair. Resulullah ta 400 yıl sonra ortaya çıkmış. Şimdi diyor ki her kim Şaban'ın yarı gecesi olduğunda yani Berat gecesinde 100 rekat namaz kılar da 2 rekatta bir selam verir. Her rekatta bir Fatiha ile 10 ihlas okursa Fatiha suresi artı 10 ihlas. O 100 rekatlık namazı kılarsa ne olur? Bakın şimdi hani durmazsa bir yerde koymazsak biz iş nerelere varıyor? O gece istediği her muradı ona ihsan edilir. Bak ne istersen veriliyor. Bir, Allah onu kötülerden yazdıysa değiştirir, iyiler defterine koyar. 70 bin melek bunun gönderir, bunun sevaplarını yazar. Onun günahlarını silerler, bir dahaki seneye kadar derecelerini yükseltirler. Adın cennetinde 770 bin melek köşklerini yaparlar, ağaçlarını dikerler. Bir dahaki seneye kadar ölürse şehit olarak ölürler. Her ihlas-ı şerif için 70 sevabı, şehit sevabı verilir. Bundan önce kıldığı namazlar tamam, bundan sonra kılacağı namazlar da şimdiden kabul olunur. Anne babası ölmüşse cehennem ateşinde bile olsalar, müşrik değillerse bu namazdan sonra yapacağı dua ile cehennemden çıkartılır. Cennetteki yerini görmeden ölmezler bunlar. Lütfen paylaşın paylaşın diye de altına milleti gazlıyorlar. Görüyor musunuz yani durmazsa bir şey, noktayı koymazsanız, engel olmazsanız iş nerelere varıyor? Şimdi yapıyorlar diye normal mi karşılayalım? Ya ibadettir ne karışıyorsunuz mu diyelim? Yoksa yok böyle bir şey dinimizde. Dün neyse bugün o, yarın da aynı gece mi diyelim? Çünkü insanlar o gece yapacağı amellere güvenip ondan sonra nasıl olsa yıl boyunca ölsen şehitsin abi. Yani daha başka bir şey yapmana gerek yok ki.
Ya zaten insanlar bu şekilde aldatırmıyorlar.
Aynen öyle.
Ama mesela Allah Tevbe suresinin 34. ayetinde ne diyor? Ya eyyühellezine amenu inne kethiren minel ahbari var ruhban le'ekulune emvelen nasi bil batil ve yasuddun an sebilillah. Yani ilim adamlarının ve din adamlarının çoğusu
insanların mallarını
yer, insanların mallarını haksız yollarla yer. İşte bu hocalar bu şekilde insanların ceplerini boşaltmaya çalışıyorlar. Evet.
Baktığınız zaman hocam yüz binlerce kez paylaşılıyor sosyal medyada.
Ne olacak?
O kadar çünkü makbul bir şey ki vaat ettik.
Ne olacak? Ne olacak?
Çünkü kim bedava, bundan geri kalsın?
Bedava yani. Cennete gidecek. Evet. Ondan sonra da niye Müslümanlar bu kadar güvenilmez? Niye Müslümanlar bu kadar ahlaksız? Niye kardeşim Müslüman var mı ki ortada? Yani bu insanlar öyle bozuyorlar ki insanlar.
Evet. Hoca kılığıyla. Şimdi bu Berat gecesi namazıyla falan alakalı şey peki nerede geçiyor? Kaynak olarak baktığınız zaman bu İmam Gazali'nin İhya Ulumiddin'inde geçiyor. Ve bir de Kutul Kulub diye Ebu Talib el-Mekki'nin bir kitabı var. Oralarda geçiyor. Bunlar tasavvufi içerikli kitaplar. orada geçtiği için tasavvuf camiası bunlara artık biliyorsunuz ayetten öte muamele yapıyorlar. Şimdi bu şey Berat Gecesi maddesi 5. cildinde Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin orada
ondan sonra geç. Bak evet. İmam Gazali İhyasında sen de biliyorsun şöyle diyor. Nebilerle veliler. Veli kendileri oluyor. Nebi de Allah'ın elçileri oluyor. Nebilerle veliler arasındaki farkı anlatıyor. Diyor ki velilerin kalbi Allah'ın aynasıdır. Levh-i Mahfuz'daki şeyler neyse olduğu gibi buna yansır. Yani bütün bilgiler onlar alıyorlar. Anında alıyorlar. Peki nebiler nasıl alıyor?
Ancak
bir melek getirirse alıyor, getirmezse almıyor. Şimdi burada bu adamlar, işte bu İmam Gazali diye göklere çıkardıkları bu adamlar, işte bu. Kendilerini ilah yapan kişiler.
Şimdi bunu siz söyleyince size kızacaklar, ben söyleyeyim. Siz kimsiniz İmam Gazali'ye laf söylüyorsunuz ama bakın ben şimdi o kimsiniz İmam Gazali'ye laf söylüyorsunuz denilen o kimsinize örnek vereceğim. Ansiklopediden.
Ben de kim olduğumu öğreneyim.
Bu evet. Size. Diyor ki bu bu gece her rekatında Fatiha'dan sonra 11 ihlas okumak suretiyle kılınacak 100 rekat ve her rekatında Fatiha'dan sonra 100 ihlas okunan 10 rekat namazın çok sevap olduğuna dair bir rivayet nakleder İmam Gazali. Fakat İhya Ulumuddin'deki hadisleri tenkide tabi tutan Zeynettin el-Iraki ile İmam-ı Nevevi, biliyorsunuz İmam-ı Nevevi'nin Riyaz-ı Salih'ini herhalde girmeyen ev yoktur. Herkes tanır. Bunun aslının olmadığını söylemişlerdir. Diyor ki böyle bir rivayetin aslı astırı yok. Devam. Bu namazın bir bidat olduğunu kaydeden İmam-ı Nevevi diyor ki bu konuda Kutul Kulüp ve İhya Ulumuddin'de geçen rivayetlere de hiç kimse aldanmasın.
Oh çok güzel.
Kimsiniz dediğin için der misiniz İmam-ı Nebevi'ye de sen kimsin ki şeye laf söylüyorsun diye? Çok ciddi. Ya ben zannetmiyorum diyecek çıksın. Çıkmaz. Sonra diyor ki Aliül Kari de bu rivayetin uydurma olduğunu, Berat gecesi namazının Hicri 400 yılından sonra Kudüs'te ortaya çıktığını belirtir. Yani miladi olarak 1010 yılında. İkinci bir rivayette 448 yılında yani 1056 yılında Kudüs'te ortaya çıkmış. E şimdi ta böyle 400-450 yıl sonra ortaya çıkmış bir şeyin bizim dinimizden olduğu söylenebilir mi?
Ama işte
konuşmaya gerek yok. Bakın Diyanet'in kendi
ansiklopedisi. Üzücü olan Diyanet'in kendi ansiklopedisine bu olmasına rağmen
farkında olmaması.
Hayır olmuş. Bugün Diyanet ne yapıyor? Bütün camileri bu konuda şey yapıyor ve bakın şimdi bu akşam bakın Diyanet İşleri Başkanı da konuşacak. Herkes beyanat verecek.
Evet.
Yani bu dinden menfaat sağlamak doğru din kimsenin şeyi değil ki. Umurunda bile değil yani. Evet. Peki, bu akşamki derste oldukça kapsamlı olarak geçti. İnşallah bir taraftan bu yeniden diriliş bilimiyle ilgilenecek ilim adamlarını görmek nasip olur. Bir ara böyle bir ekip kurduk ama devam ettiremedik. İnşallah bu akşam belki bazı insanlar işte Yahya'nın çok güzel anlattığı şeylerle akıllarını başlarına alırlar. Doğruları öğrenmek isterler ama şunu asla unutmayalım. İnsanlar menfaatlerini önemsedikleri sürece doğrular onların hesaplarına gelmez. Doğruları söyleyen kişiler de tek başlarına kalmayı göze almadıkça doğruları söyleyemezler. Bunlar da hocaların en büyük imtihanıdır. Allah-u Teala o büyük imtihanı kazanmayı hepimize nasip eylesin.